Ayrım 10. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 99. Kısım 2. Tarihte sakatlık. Bölüm 5. Sakatlığın kurumsal tarihi. David L. Braddock, Susan L. Parrish. Bu yazının temel hedefi, insanların yaşadıkları toplumsal bağlamla sakatlığın bir toplumsal sorun olarak saptanma veya saptanmama ve ele alınma tarzı arasında açık bağlar kurarak Batı toplumunda sakatlığın kurumsal tarihini anlatmaktır. Temel tezimiz 17. ve 18. yüzyıllarda yoksulluğa dair değişen toplumsal ve siyasal perspektiflerin 19. ve 20. yüzyıllarda sakatlık yorumlarının giderek tıbbileşmesiyle birleşerek sakat kişilerin giderek tercih edilmelerine, ayrımcılığa maruz kalmalarına ve damgalanmalarına katkıda bulunduğu şeklindedir. Bununla bağlantılı bir başka tezimiz de şudur. Benzer sakatlıklara sahip kişilerin tedavi ve hizmet amaçlı bir araya getirilmeleri, grup kimliklerinin geliştirmesini de mümkün kılmış ve bu da nihayetinde modern çağda siyasal eylemciliğin yükselişini kolaylaştırmıştır. Yeti yitimi ve sakatlık. Batı tarihi boyunca sakatlık, belli bir yeti yitiminin özgül talepleri, toplumun bu yeti yitimine dair yorumu ve sakatlığın geniş siyasal ve ekonomik bağlamının birleştiği kesitte var olmuştur. Sakatlık ile yeti yitimi arasındaki karşıtlık, bu makalenin altında yatan kilit bir önermeyi şekillendirir. Sakatlık genel olarak toplumsal bağlam içinde var olur, oysa yeti yitimi biyolojik bir koşuldur. Leonard Davis 2000, sakatlık ile yeti yitimi arasındaki ilişkiyi özlü bir şekilde şöyle tarif etmiştir. Sakatlık, bir duyu eksikliği ya da fiziksel veya zihinsel bir yeti yitiminden çok bu farklılığın algılanması ve inşasıdır. Yeti yitimi fiziki bir gerçekliktir ama sakatlık bir toplumsal inşadır. Örneğin hareket edememek bir yeti yitimidir ama eğimlerin olmadığı bir toplum bu yeti yitimini sakatlığa dönüştürür. Sakatlık ancak toplumsal olarak inşa edilir. Belli işlevlere, görünüşe ve bunun gibi sahip olmanın ya da olmamanın ne anlama geldiğini analiz etmek gerekir. Sayfa 56. Davis, yeti yitimleri toplumun geneli içinde kuşkusuz epeyce yaygın olmasına karşın sakatlığın toplumsal bir kategori olarak 18. yüzyıldan önce oluşturulmadığını söyler. Batı'da bir sakatlık tarihi yazmak zorlu bir iştir. Biz yalnızca araştırmacıları bekleyen kilit sorunların üçüne değinmekle yetineceğiz. Birincisi, tarihsel araştırmanın altın standardı olan birincil kaynaktan kanıtlara başvurma. Brundage 1989, Schaeffer 1980. Mevcut külliyatta son derece sınırlıdır. Özellikle de 19. yüzyıl öncesi dönemlere dair külliyatta Brockley 1999, yakın döneme ait tarihsel sakatlık izahları birincil kaynaklardaki belgelerden daha fazla yararlanmışlardır. Ama genel olarak 19. yüzyıldan başlayarak ABD'deki hizmet sunumunun kurumsal doğasına odaklanmakla yetinmişlerdir. Bradberg 1999, Brockley 1999, Ferguson 1994, Trent 1995, Wright ve Digby 1996. Kısa bir kitap bölümünün sınırları dahilinde bir sakatlık tarihi yazmanın tahditleri bizi sık sık ikinci kaynaklara başvurmaya zorlamış olsa da çeşitli ve farklı bir varoluşun zengin tarihsel dokusunu açığa çıkarmak adına mümkün olan her durumda birincil kaynaklardan yararlandık. Yayınlanmış birçok tarihsel izahın ikinci bir sınırı da arşivin esasen resmi hizmetleri ve tedavi yaklaşımlarını hizmetlerin sunulmasını kontrol eden profesyonellerin bakış açısından tarif etmesidir. Örneğin Barr 1904, Earl 1898, Obermann 1968, Schierenberger 1983, Sheldon 1921. Bu kurumsal perspektif sakat kişilerin hatta onların ailelerinin perspektiflerini gölgede bırakmıştır. Profesyonellerin kayıtlarına yaslanmak, profesyonel davranışı yansıtmış ve meşrulaştırmıştır. Hearst 1995. Örneğin tarihçiler yatılı kurumların resmi kayıtlarından yararlanma eğilimi gösterirken sakatlığa sıradan insanların nasıl yaklaştıklarını genellikle göz ardı etmişlerdir. Jackson 1998. Üstelik tüm sakat kişilerin yalnızca küçük bir kesimi hayatları boyunca kurumlarda yaşamıştır. Özellikle de 20. yüzyıldan önce. Ayrıca sakat kişiler deneyimlerini, izahlarını çok nadiren kayda geçirmişler ve dolayısıyla tarihçiler yaşanmış deneyimleri geride kapsamlı kayıtlar bırakmış olan profesyonellerin gözünden dolaylı olarak yorumlamışlardır. Porter 1987B, Rushton 1988. Bu yüzden tarihçiler kendilerini profesyonellerin iddiaları temelinde sakatlıkları olan insanların tarihini yorumlamak gibi riskli bir konuda buluvermişlerdir. Ama bu tutum son yıllarda sakat hareketi tarafından açıkça reddedilmektedir. Anspach 1979, Carabello ve Siegel 1996, Shapiro 1993, Ward ve Schultz 1996. Sakat hareketi bugün biz olmadan hakkımızda bir şey söylenemez felsefesini savunuyor. Charton 1998. Üçüncü sınırlılık ise sakatlık tarihlerinin zihinsel, fiziksel ve duyumsal sakatlığın oluşturduğu yelpazenin tamamının karşılıklı tarihsel bağlantılarını tasvir eden geniş bir çapraz sakatlık perspektifini nadiren temsil etmesidir. Bu bölümde sakatlık tarihini bu geniş perspektiften de ele alacağız ama aynı zamanda akıl hastalığının tarihini daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yazıya genel bakış. Bu yazı eski çağlarda yeti yetimi olan kişilerin yaygın mevcudiyetini ele alarak başlayıp kronolojik sırayla bugüne geliyor. Antik Yunan ve Roma'da Batı'nın yeti yetimi mevhumlarına göre kalıtsal sakatlıkları olan insanların tanrıların gazabını bedenleştirdiğine ve öldürmeleri gerektiğine inanıyorlardı. Fakat bu görüş hayatlarının ileri dönemlerinde sakatlanan insanların çoğu zaman topluma işçi, yurttaş ve asker olarak dahil olmalarıyla kol kola gidiyordu. Orta çağda bir yeti yetimi etiyolojisi olarak demonolojiye duyulan yaygın inancı sakat kişilere acıma ve destek vaaz eden dini hareketler dengeliyordu. Sakat kişiler için ilk yatılı kurumların gelişimini orta çağda görmeye başlarız. Modern çağın başlarında 18. yüzyılın sonlarına doğru sakatlık, Rönesans sırasında bilimsel yöntemin yükselişinden ve kamunun yoksulluğa ve sakatlığa dair değişen algılarından etkilenmişti. Aydınlanmadan doğan radikal entelektüel devrim, bilimcilerin sonrasında yapmaya başladıkları akıl hastalığını zihinsel yeti kaybından ayırmak gerektiği vurgusu da dahil olmak üzere, bu yazının bu kısmında biraz ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. Aydınlanma düşüncesi, insanlar, doğa ve Tanrı arasındaki asli ilişkilere dair temel kavramları dönüştürmüştür. Bu dönüşüme toplumda bilimin artan oranda meşrulaştırılması da dahildi ki bu da doktorların, eğitimcilerin ve bakıcıların sakat kişilerin hayatlarındaki yerinin yükselişine yol açtı. Yeti yetiminin tıbbi yönlerine dair bilimsel incelemeye gittikçe karmaşık tanısal ve etiyolojik sınıflandırma şemalarının gelişimi ve uygulanması damgasını vurmuştur. Sakat kişileri bu şekilde yeti yetimlerinin ufak ayrıntılarına göre kategorilere ayırma süreci, özel tedavilerin ve kurumsal ve eğitimsel hizmetlerin gelişimine yol açmış, bu da bir yandan Batı toplumunda normallik ile sapma arasındaki sınırlara dair mevhumları yerleştirmiş ve güçlendirmiştir. 17. ve 18. yüzyıllarda Amerikan kolonilerinde sakatlık, Avrupa'da körler ve sağırlar için okullar ile zihinsel yeti kaybı olanlar için kurumların gelişimi ve yaygınlaşmasıyla yan yana inceleniyor. Amerikan kolonilerinde ve sonrasında ABD'de yeti yetimleri olan kişiler çoğu zaman toplumun ekonomik refahına tehdit olarak algılanmışlardır. Sakat kişilerin bakımının ihaleyle en yüksek teklifi verene bırakılması ya da tehditle olsun gerçekten şiddet uygulayarak olsun yaşadıkları yerden sürülmeleri tarihin bu döneminde yoksulluk ile sakatlık arasındaki mahrem bağlantıyı yansıtıyordu. 19. yüzyılda sakatlık tarihi incelememiz, sağır savunucularının siyasal örgütünün önemini kabul etmektedir. Zira bunlar sakat kişilerin ilk ciddi mücadele deneyimleridir. Bu rüşeğim halindeki hareket, aynı dönemde sakat kişilerin ucube gösterilerine malzeme edilmeleriyle ve öjeni çağının yükselişiyle kesin bir karşıtlık arz ediyordu. 20. yüzyılın başlangıcına zihinsel yeti kaybı olan insanlar için yatılı kurumların ciddi şekilde artması ve sakat çocukların ve gençlerin devlet okullarında uğradıkları ayrımcılığın çok hızlı bir şekilde gelişmesi damgasını vurmuştu. Bu yazıda fiziksel sakatlıkları olan kişilerle ilgili gelişmelerin, bağımsız yaşama koşullarının ve aile, topluluk ve tüketim savunuculuğunun ortaya çıkışının izini süreceğiz ve ABD'de zihinsel yeti kaybı olan kişilere tedaviyi anayasal hak olarak yerleştiren hukuki süreci ele alacağız. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in standart kuralları, Amerikan Engeller Yasası ve Avrupa'daki çeşitli ayrımcılık karşıtı yasalar, mesela İngiltere'nin 1995 tarihli sakatlık ayrımcılığı yasası gibi uluslararası sakat hakları inisiyatiflerini de ele alacağız. Yazının son kısmı ise 21. yüzyılda sakatlık önceliklerini ele alıyor. Antik Çağ, tarih öncesi. Fiziksel yeti yetimleri olan bireyler, insanın evriminden çok önceleri bile toplumsal düzenin parçası olmuşlardı. Ayrıca tarih öncesi insandan aşağı primat gruplarında yaşayan yeti yetim olan insanlar olduğuna dair antropolojik kanıtlar mevcuttur. Bergson 1974-1993. Bu konuda şu ikna edici görüşleri ortaya atar. Maymun ve maymunsu gruplarda ağaçlardan düşmüş ya da yırtıcı hayvanlar tarafından yaralanmış bireyler de olur. Aldıkları yaralarla sakatlanmaları, yiyecek aramaya ya da yırtıcı hayvanlardan kaçmalarını engel olmadığında doğal hayvan gruplarında varlıklarını sürdürebilirler. Başka bir deyişle sakatlık engelleyici olmayabilir. Sakatlanmış hayvanlar bir grupta yaşamaya devam edebilirler çünkü grup yaşamı adaptasyona yardımcı olabilir. Anne maymunlar şiddetli sakatlıkları bile telafi eden bir bakım sağlarlar ve grubun diğer üyeleri sakat bebeklere bebek bakıcılığı yapabilirler. Tıpkı grubun diğer gençlerine yaptıkları gibi. Yırtıcı hayvan baskısının düşük, yemeğin bol olduğu yerlerde sakat hayvanlar yetişkin haline gelecek kadar yaşayabilirler. Bergson 1993, sayfa 5-6. Solecki 1971 ve Stewart'ın 1958 eserlerinden yararlanan Bergson 1993, erken yaşta şiddetli baş ve kol yaraları almış olan yetişkin bir Neandertal erkeğinin tasvirini yayımlamıştı. Bu tasvirde Neandertal nesneleri tutmak için dişlerini kullanarak sakatlığına uyum sağlamıştı. Bergson, sakat bırakıcı, artrit ve diğer kronik yeti yitimlerinin Neandertallerde yaygın olduğunu belgeleyen araştırmaları da gün ışığına çıkarmıştır. Goldstein 1969, Strauss ve Cave 1957. Gerek küçük, gerekse de son derece kayda değer yeti yitimleri olan bireylerin modern Homo sapiensin evriminden bile önce primat toplumlarının parçası olduğu sonucuna varır. Sayfa 6. Dolayısıyla sonraki tarih öncesi Homo sapiens'te yeti yitimlerinin olması bizi şaşırtmamalıdır. Eski ahit. Yeti yitimleri olan insanların yazılı tarihin ilk dönemlerindeki yaşam deneyimleri ve onlara yönelik tutumları belgeleri son derece sınırlıdır. Sakatlık hakkındaki buyruklar egemen olan davranışlara dair belli bir içgörü sunar ama verilen mesajlar karmaşıktır. Eski ahitte sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın, körlerin yoldan çıkmalarına da sebep olmayacaksın denir. Levililer 19-14. Daniels 1997. Levililer'deki bu İbrani emrinin herhangi bir ulusun körlere koruma yasası çıkarma yönünde ilk girişim olduğunu savunur. Ayrıca Daniels, konuşamayan sağır kişilerin İbrani yasalarında çocuk olarak görüldüğünü ve çocuklarla aynı korumaya hak kazandıklarını iddia eder. Ayrıca ülkede her zaman yoksullar olacak. Bunun için ülkenizde yaşayan kardeşlerinize, yoksullara, gereksinimi olanlara eli açık davranmanızı buyuruyorum. Yasa kitabı 15.2. Emriyle insanların birbirlerine karşı sorumlulukları da hatırlatılır. Oysa eski ahitte şu uyarıda bulunulur. Ama Tanrınız Rabbin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacak. Rab sizi delilikle, körlükle, şaşkınlıkla cezalandıracak. Öğle vakti körlerin karanlıkta el yordamıyla yürüdüğü gibi yürüyeceksiniz. Yasa kitabı 28-15-28-29. Bu çelişkili ifadeler sakatlığa ilişkin farklı tutumları yansıtıyor. Toplumun sakat kişilere yardım yükümlülüğü olduğu kabul ediliyor görünse de aynı zamanda sakatlık Tanrı'nın verdiği bir ceza olarak algılanıyor. Sakatlığa öfkeli bir Tanrı'nın ya da doğaüstü bir gücün sebep olduğu inancı antik çağdaki halklar arasında yaygındı. Rosen 1968. Eski ahitte sakat kişilerin fahişeler ve adet gören kadınlar gibi temiz olmayanlar sınıfına sokulmaları ve böylece kahin, din adamları gibi kurban sunmalarının yasaklanması görüşünü destekler. Sticker'a göre 1997 sakat kişilerin dini ibadetlere bunun dışında katılmalarına izin veriliyordu. Fakat ilk Hristiyan kilisesi inancın işitmekten geldiğini, Romalılar 10-17, dolayısıyla kilisenin gözünde sağırların kaçınılmaz olarak inançsız addedildiğini savunuyordu. Daniels 1997. M.Ö. 2000'e dayanan kayıtlarda kalıtsal yeti yetimleri olan çocukların doğumu topluluk tarafından gelecekteki olayları tahmin etmede kullanılıyordu. Babil bölgesinde antik çağdaki Sami ırkına mensup Kaldelilerin gelecek kahinlerinin bir doğum deformasyonlarının listesi vardı. Her bir girdinin neyin kehaneti olduğu da listelenmişti. Sakatlık tezahürü olacakların bir alameti olarak görülüyordu. Varkani 1959. Antik Yunan ve Roma. Antik Yunan'da ve Roma'da ortalama yaşam süresi genellikle kadınlar için 37, erkekler için 44 yıldı. Hastalıklar, savaş, doğum öncesi bakımın kötü olması, kötü beslenme ve çoğu insanın ağır işler yaparken başlarına gelen yaralanmalar, hayatın ayrılmaz birer parçası olduğundan, yeti yetimleri ve deformasyonlar hiç şüphesiz yaygındı. Kol ya da bacağın kırılması gibi küçük yaralanmalar bile tıbbi bakım alamayacak kadar yoksul olan nüfusun çoğunluğu içinde bedensel sakatlıklara yol açıyordu. Garland 1995, Garland'ın belirttiği gibi. Antik çağda hayat berbat, hayvanca bir kısaydı. En ayrıcalıklı olanlar sağlığı yerinde olan hür doğmuş, hali vakti yerinde erkeklerdi. Ama elbette ezici çoğunluk bu ideal kategoriye mensup değildi. 1995 sayfa 2. Endemik yeti yetimlerinin vurduğu bu toplumun ortasında Yunanlılarla Romalıların bu tür koşullarda olan insanlara dair farklı yorumları vardı. Kalıtımsal deformasyonlarla doğan bir bebek genellikle ana babanın tanrıları kızdırdığının işaretleri olarak görülürdü. Öte yandan yeti yetimlerinden ötürü çalışamayan kişilere kamu desteği vardı. Bazı olağanüstü durumlarda yeti yetimine sahip olmak iktidarın ele geçirmesine engel değildi. Roma İmparatoru Claudius'un önemli deformasyonları vardı. Spartalılar kısa boylu bir adamı imparator seçmişlerdi. Her halükarda yeti yetimleri olan kişilere bakım, bunu yapabilecek kadar zengin olan bir azınlık için geçerliydi. Yunanların ve Romalıların ezici çoğunluğu için sakatlık toplumda marjinalleştirilip dışlanma ve kötü ekonomik koşullarda yaşama düzeylerini ilerleten bir şeydi. Garland 1995. Yunanların sakatlıkları olan çocukları doğumda öldürdükleri düşüncesi geniş kesimlerce kabul edilmiştir. Örneğin Schierenberger 1983, Michael Frank ve Sass Giver 1996, Woodill ve Welch 1995. Fakat bu uygulama düşünüldüğü kadar yaygın değildi. Garland 1995. Antik Yunan'da ve Roma'da yeni doğan bir çocuk birçok çocuğun olduğu durumlarda ekonomik nedenlerle öldürülürdü. Fakat Sparta'da bariz fiziki deformasyonları olan çocuklar bir ailenin maddi durumundan bağımsız olarak ölüme gönderiliyordu. Seeker 1997, Varkani 1959. Sparta hukukuna göre deformasyonla doğmuş olan bebekleri öldürmek gerekiyorken, Atinalıların bu tür çocukları yetiştirmeye daha yatkın olabileceklerine dair sınırlı da olsa kanıtlar vardır. Garland 1995. Deformasyonları olan bebekler bazen Tanrı'nın öfkesinin simgesi olarak görülürdü. Bu tür bebeklerin öldürülmeleri tanrıları yetiştirmeyi amaçlayan bir kurban edimiydi. Türler içindeki sapmalar bu türlerin geleceğini ve bekasını tehdit etmekte kalmaz, aynı zamanda tanrılar tarafından lanetlenmesini ilan, tehdit ve işaret eder. O grubun mahkum edilmesi söz konusudur. Bedensel düzendeki bir sapma, toplumsal düzendeki bir sapmadır. Sticker 1997 sayfa 40. Sticker 1997, deformasyonları olan bebeklerin donarak ölüme mahkum edilmesinin, bugün fiziksel sakatlıkları olduğunu söyleyeceğimiz bebeklere o dönem uygulanan bir pratik olduğunu söyler. İşitme kaybı, görme bozukluğu ve zihin geriliği olan bebekler deforme olarak sınıflandırılıp ölüme mahkum edilmiyorlardı. Belki de tek istisna erken bir dönemde tanısı koyulabilecek olan zihinsel açıdan son derece sınırlı olanlardı. Fakat fiziksel yeti yetimleri olan birçok çocuğun Sparta'da bile öldürülmemiş olması muhtemeldir. Bunun nedeni yeti yetimlerinin onları öldürmenin düşünülebileceği yaşa geçene kadar görülür durumda olmaması olabilir. Gav 1906b. Öte yandan antik Yunan'da kalıtsal sakatlığı olan yetişkinlerin varlığını biliyoruz. Sticker 1997. M.L. Edwards'ın 1996-1997 antik Yunan'dan kalan az sayıda belgeye dair incelemeleri deformasyonların Yunanlılar tarafından tamamen olumsuz olarak görülmediğini, bu perspektifin 19. yüzyılda tarihçiler tarafından geliştirildiğini gösteriyor. Bu tarihçiler sakat kişilere dair hor-görülerini antik çağa ilişkin değerlendirmelerini yansıtmışlardı. Ayrıca Edwards, birçok çocuktaki deformasyonun otomatik olarak ekonomik yükle ilintili olduğu varsayımının uygun olmadığını, zira birçok sakatın işi ve geliri olduğunu söyler. Bu çelişkili kayıtlardan ötürü sakatlıkları olan çocukların doğumdan hemen sonra öldürülmelerinin ne derece yaygın bir uygulama olduğunu belirlemek güçtür. Kalıtsal sakatlıkları olan insanların geniş şekilde tarif edildiğinde toplumda var oldukları, dolayısıyla sakatlıkları olan bebeklerin hepsinin ölüme gönderilmediği açıktır. Salgın ve savaş oranlarının yüksek olduğu düşünüldüğünde muhtemelen antik çağ topluluklarında sakatlık oranı daha yüksekti. muharebe meydanlarında yağılan Yunanların genellikle savaşmaya devam etmeleri bekleniyordu. Zira muharebeye katılmak için hareketlilik her zaman gerekli değildi. Mevcut kayıtlar, sakatlıkla hükümetten maddi desteği hak kazanma arasındaki bağlantının kesin olmadığını gösteren güçlü kanıtlar sunar. Antik Yunan'da sakatlıkları olan bireylerin ekonomik açıdan gerçekten muhtaç olduklarını ve fiziksel sakatlıklarının önemsiz olmadığını kanıtlamaları gerekiyordu. Edwards, 1997. Yunan döneminin kayıtları çalışamaz olarak sınıflandırılanlara destek sağlanmasının halk nezdinde kabul gördüğünü de kanıtlıyor. Daha M.Ö. 6. yüzyılda Atina, yeti yetimlerinden ötürü çalışamayan bireylere mütevazi bir kamu desteği sağlıyordu. Atina Anayasası bu desteğin sağlanma sürecine dair bilgi sunar. Konsey sakat olanları inceler. Zira 3 minayiden daha az parası olan ve sakat kalmış ve çalışamayacak durumda olan kişilerin konsey tarafından incelenmelerini ve devlet hazinesinden kendilerine günde 2 obol verilmesini emreden bir yasa vardır. Garland, 1995, sayfa 35. Askeri tıp antik Yunan'da yaygın olarak uygulanıyordu. Keza savaşta sakat kalanlara kamu desteği de bir o kadar yaygındı. Sticker, 1997. Savaşta yaralanıp sakatlanan askerlere emekli aile bağlanıyor, ekonomik açıdan muhtaç olduklarını kanıtlayabilen diğer sakatlara da iaşe yardımında bulunuluyordu. Edwards'ın antik Yunan'da sakat kişilerin durumuna ilişkin çıkardığı sonuç manidardır. Fiziksel özürlülüğün sonuçları bağlama ve bireye göre değişiyordu. Bir yanda sağlam bedenli, diğer yanda sakat şeklinde kodlanmış bir mevhum olmadan, insanlar tıbbi tanı ya da görünüş temelinde şu ya da bu kategoriye otomatikman dahil edilmiyorlardı. Fiziksel özürlü kişilere belli rollerin daha baştan yasaklandığı örneklerin çok az olduğunu görüyoruz. Yunan toplumunda sakat kişiler toplumun ayrılmaz parçasıydı. Antik Yunan'da fiziksel özürleri olan insanların kendilerini ayrı bir azınlık grubu olarak gördükleri ya da öyle görüldüklerine dair bir işaret yoktur. 1997, sayfa 43-44. Bugüne kadar tarihi ve yazınsal izahlar, savaşta sakatlanmış ya da kalıtsal uzuv bozuklukları olan insanların protez kullandıklarını gösteriyor. Billy Gue, 1983. Herodotus, özgürlüğünü elde etmek ve infazdan kurtulmak için kendi ayağını kesen bir askerden söz eder. Bu savaşçı, M.Ö. 479'da muharebe meydanında tahta protez kullanarak savaşmıştı. M.Ö. 300 yılına ait bir mezarda sağ alt bacağı takma olan bir iskelet bulunmuştur. Bu protezin bronzdan yapılmış olması sahibinin zengin bir kişi olduğunu gösterir. Roma hukuku ilk başlarda esasen sakat kişilerin mülkiyet hakkını koruyordu. Erken Roma döneminde zihinsel geriliği olduğu saptanan kişilere işlerini idare etmelerine yardımcı olacak muhafızlar verilirdi. Windsor, 1993. Konuşma yetisi olan sağırlara evlilik ve mülk sahipliği gibi yasal yükümlülüklerden yararlanma hakkı tanınmıştı. Konuşma yetisi olmayan sağırlar ise zihinsel yeti kaybı olan insanlarla, akıl hastalarıyla ve bebeklerle aynı sınıfa dahil ediliyor ve hukuki fiilde bulunamıyorlardı. Gao, 1906A, 1906B, 1907, Hodgson, 1953. Roma İmparatorluğu'nda kısa boylu ya da zihinsel yeti kaybı olan köleler, genellikle zenginler tarafından eğlence amacıyla kullanılıyorlardı. Bu tür bireyleri ikame etmek iyi tarih getirir diye düşünülüyordu. Saraylardaki bu tür eğlencelere dair en erken kayıtlar, kısa boylu insanları himaye eden 5. hanedan mensubu Mısır firavunlarına aittir. Wellsford, 1935-1966. Keza gerek antik Çin'de, gerekse de Kolomb öncesi Amerikan medeniyetlerinde saray soytarıları olarak kullanılan kısa boylu köleler vardı. Wilford, 1969. Geç dönem Roma hukuku sakat kişilerin özgür haklarını sıralamıştı. Milattan sonra 6. yüzyılda Justinianus yasası sakat kişileri ayrıntılı olarak tasnif ediyor, farklı sakatlık türlerini ve derecelerine dair hakları açıklıyordu. Örneğin zihinsel yeti kaybı olan insanlara evlenme hakkı tanınmıyordu. Yahudilerin sağırlık dereceleri Daniels 1997 arasında yaptıkları ayrımdan hareket eden Justinianus yasası 5 ayrı sağırlık türünden bahseder. Go 1906A, 1906B, 1907. Bu yasa 6. yüzyıl ile 8. yüzyıl arasında çoğu Avrupa ülkesinde hukukun temelini teşkil etti. Yeni Ahit'teki yazılar İsa'nın yaşadığı dönemden kısa süre sonra sakatlığa dair tutumlar hakkında bize bir fikir verir. Markos, İsa'nın kör bir adamın gözlerini tükürüp ellerini üzerine koyarak sağalttığını yazar. Markus 1999. Markos 8:22-26, Markos ve Matta'da İsa'nın felçli bir insanı iyileştirdiğini kaydeder. Black 1996, Marcos 2-1-1-2, Mart'ta 8-5-13. Yeni ayette cüzam, Sara, akıl hastalığı, sağırlık ve körlük gibi sorunları olan insanların İsa tarafından sağaltıldığına dair başka hikayeler de anlatılır. Black 1996. Bu sağaltma hikayeleri sakatlıklarını Tanrı'nın gücünü gösterdiği şekilde yorumlanabilir. Black 1996, sayfa 29. İsa'ya bir adamın körlüğünün kendisinin mi yoksa ana babasının günahlarından mı kaynaklandığı sorulduğunda ikisi de değil cevabını verir ve şöyle der. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Yuhanna 9:3, Black 1996, sayfa 29. Öte yandan havarilerin adamın körlüğünün günahtan kaynaklandığını düşünüyor olmaları o dönemde bu koşulun doğaüstü etiyolojisi olduğuna dair egemen fikirleri gösteriyor olabilir. Antik çağda sakatlığın yorumlanması zordur. Zira ele alınan zaman dilimi çok geniştir ve birçok noktada sakatlık konusunda farklı tutumlar görülür. Eski ayetteki yazılar çelişkili tutumlar olduğunu akla getiriyor. Bu tutumlar toplumdan yeti yetimleri olan insanlara karşı cömert ve nazik olmasını talep ederken aynı zamanda yeti yetiminin Tanrı'nın gazabının bir işareti olduğunu düşünüyordu. Antik Yunan ve Roma'da yeti yetimi yorumları benzer şekilde karmaşıktır. Kalıtsal sakatlıkları olan bebeklerin öldürülmesi Yunan ve Roma dönemi boyunca bir biçimde varlığını sürdürdü. Kalıtsal anomalileri olan bir çocuğun doğuşu toplum tarafından açıkça tanrıların gazabının bir işareti olarak görülüyordu. Fakat muharebe meydanında sakatlanan askerlere maaş bağlanması da Atina'daki yaşamın bir parçasıydı. Ayrıca yeti yetimleri olan yurttaşların farklı mesleklerde çalıştıkları biliniyordu. İsa zamanında yeti yetimi yine farklı anlamlarla yüklüydü. Hem nazik yabancılara kefaret fırsatları sunuyor hem de batıl inancı işaret ediyordu. Antik çağda yeti yetimi en azından kısmen hayatın akışının bir parçası olarak görülüyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 109.